Tarih 101 kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz biraz daha kasvetli ve siperlerin içinden olacak. Adından da anlayacağınız üzere 2. Dünya Savaşı'nın dönüm noktası olarak kabul edilen Stalingrad kuşatmasına gidiyoruz. Fakat bu bölüm daha çok savaşın insan psikolojisine etkileri üzerine yoğunlaşacağız. Savaşı ve Stalingrad'dan ailelere, eşlere, çocuklara gönderilen mektupları konuşacağız. Son mektupları. Bahsedeceğimiz bu mektuplar Almanların Stalingrad'daki ordusunun ruh halini anlamak için el koyduğu mektuplardı. Bundan bir propaganda malzemesi çıkarmak amacıyla kara kuvvetleri tarafından birçok kontrolden geçirildi. Kuşatma devam ederken kalkan son uçak Novocherkask'a indi ve bu mektuplara devlet el koydu. Üzerindeki isim ve adresler kesildi. Askerlerin savaşa bakışları olumlu, olumsuz, karşıt, yandaş gibi sınıflandırıldı. Savaşa inanmayan ve karşı çıkanların oranı %57 olarak belirlendi. Duruma kayıtsız olanlar ise %33. Sadece %2.1 savaşın yönetimine karşı olumlu tutum içerisindeydi. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Okuyacağımız mektupları yazanlar birer insan. Normal hayatları olan, bizler gibi yaşayan pek çoğu bu savaşı desteklemeyen insanlar. Bir mecburiyet sonucu evinden binlerce kilometre uzaklarda bu satırları kaleme aldılar. Gerçek kanaatim şudur. Milleti savaşa götürünce vicdanımda azap duymamalıyım. Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Lakin millet hayatı tehlikeye maruz kalmıyorsa savaş cinayettir. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk bu sözleriyle savaşa bakışını çok güzel özetliyordu. Ona göre savaş ancak nefsi müdafaa için, hayatta kalmak için yapılmalıydı. İkinci Dünya Savaşı ise tanımları tamamen bozan, hatta bırakın bozmayı yeniden tanımlayacak bir savaştı. Savaştaki ölü sayısının minimum 60 milyon olduğu hesaplanıyor. Bazı kaynaklarda 65-70 milyonlara da çıktığını söyleyebiliriz. Günümüzdeki dünya nüfusuna oranladığımızda ise yaklaşık 250 milyon insanın hayatını kaybettiğini düşünün bir savaşta. Daha da kötüsü, 1. Dünya Savaşı'ndaki kayıpların %90'ı asker, %10'u sivil nüfusken, bu savaşta ise %60'tan fazlasının sivillerin oluşturduğunu tahmin ediliyor. Yani savaşta hayatını kaybeden 60 milyon insanın %60'ı sivillerden oluşuyor. Savaşın korkunçluğunu anladığınızı tahmin ediyorum. Bütün savaşları bitirecek savaş. Çok iyimser bir söylem. Bu söylem 1. Dünya Savaşı için kullanılır tarihte. Öyle bir mücadele yaşanmıştı ki insanlar bir daha böyle bir savaşın yaşanamayacağı temennisiyle bu deyimi ortaya çıkardı. Ama savaş bittiğinde birçok insan yeni savaşın fitilinin ateşlendiğini de biliyordu. İntikam ve hesaplaşma uzun zaman ister. Bu bir kuraldır. Charles Dickens İki Şehrin Hikayesi eserinde böyle tanımlıyordu bu duyguları. İntikam ve hesaplaşma için dünya 20 yıl kadar bekleyebildi. Birinci harf sonrası Almanya korkunç bir krize girdi. Ülkede rejim değişmiş, monarşinin yerine cumhuriyet gelmişti. Kaybetmenin ezik psikolojisi içerisinde büyük bir huzursuzluk hakimdi ülkede. Kaotik ortamda sabah erken kalkan darbe girişiminde bulunuyordu. Çok fazla, çok farklı taraflardan darbe girişimi yaşanmıştı. Ekonomik krize birlikte ülke mutlak bir çöküş yaşadı. Yıllarca cephelerde mücadele etmiş askerler sanki yeterince acı çekmemiş gibi bir de böyle bir ülkeyi karşılarında bulunca nefretleri daha da derinleşti. İşte meşhur Adolf Hitler böyle bir manzarada ortaya çıktı. Başarısız bir darbe girişiminde bulundu, hapse düştü, yargılandı ve kısa süre sonra da serbest kaldı. Nasıl diye soracak olanlar vardır elbet. Hakimle mahkum aynı fikirdeydi. Batı'da Great Depression, bizde ise Kara Perşembe olarak bilinen bir kriz var. 1929 dünya ekonomik bunalımı Hitler'i parlattı. Zaten tarihin her döneminde ekonomik krizin ardından bu tarz firavunlar sahneye çıkıyor. Bu değişmeyen de bir gerçek. 1933'te bütün kontrolü ele geçiren Hitler ve onun yakınındaki Naziler dediğimiz Nasyonel Sosyalistler dolu düzgün savaş hazırlıklarına başladı. İntikam için zamanın geldiğini düşünüyorlardı ve 1 Eylül 1939 tarihinde Polonya'yı istila ettiler. Hitler bunun bir savaşa dönüşmeyeceğini, yani bir dünya savaşına dönüşmeyeceğini düşünüyordu ancak beklediği gibi olmadı. 3 Eylül günü, 2 gün sonra İngiltere ve Fransa savaş ilanında bulundu. Avrupa bir kez daha kan gölüne dönecekti. Bir kez daha aileler dağıldı, sevgililer ayrıldı, çocuklar babasız, kadınlar da işsiz kaldı. Savaşın enteresan yönü Almanya ve Sovyet Rusya'nın Cermano-Sovyet Paktı'nı imzalayarak iki yakın devlet olarak savaşa girmesiydi. O kadar ki Polonya'yı da birlikte işgal ettiler. Aslında bu iki devletin birbirini kollama stratejisinden ibaretti. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nda bir taktiği ustaca uygulamıştır. Birçokları tarafından da bilinen o meşhur Blitzkrieg, Türkçesi Yıldırım Harekatı. Kısaca mantığını açıklayayım. Düşmanın cevap vermeye zamanı olmayacak kadar hızlı bir şekilde saldırma stratejisi. Koordineli bir şekilde hava kara kuvvetleri birlikte düşmana saldırıyordu. Almanya'nın bu savaştaki alameti farikası da bu. Çok hızlı saldırılarla kısa sürede kıta Avrupa'sını da işgal etmeyi başardılar. Hatta o kadar ki Fransızlar bu dönemde milyonlarca dolar harcayarak Alman sınırına devasa bir savunma hattı oluşturdu. Maginot hattı olarak bilinen, ismini de Savaş Bakanı André Maginot'dan alan bir savunma hattı oluşturdular. Savunmalarına çok güveniyorlardı. Hatta aralarında yine 1. Dünya Savaşı'ndaki gibi siper savaşları, cephe savaşları olacak. Yine ortalık kan banyosuna dönecek diye hayıflananlar olmuştu. Almanlar bu endişeyi ortadan kaldırdı. 6 hafta. Almanya'nın Fransa'yı tamamen kontrol altına alması sadece 6 hafta sürdü. Bütün dünya dehşet içerisinde Almanların ilerleyişini izledi. Savaş adım adım yayıldı. Önce Avrupa'ya, oradan da diğer bütün kıtalara ulaştı. Ünlü Pearl Harbor saldırısının ardından Amerika da Japonya'ya savaşı ilan etti ve savaşa dahil oldu. Amerika'nın da savaşa dahil olmasıyla Almanya'nın korkuları gerçekleşti. Bir tarafta doğudan Sovyet Rusya'nın hazırlığı, bir tarafta da Avrupa'yı kurtarmak için hazırlanan Amerika, iki tarafta birden savaş tehlikesi belirdi. İki büyük muharebeyi aynı anda kaldıramayacağını bilen Almanlar da bu noktada düğmeye bastı. Barbarossa Harekatı olarak bilinen Rusya'nın işgali planı devreye girdi. Buradaki Barbarossa ismi de Almanların meşhur imparatoru Frederick Barbarossa'dan gelmekte. Kendisi Haçlı Seferlerine komuta eden büyük, tarihsel öneme sahip, Almanlar için önemli görülen büyük bir imparatordu. 22 Haziran 1941, Almanlar savaş ilanında dahi bulunmadan Rusya'dan kendilerine ham madde trenleri gelmeye devam ederken Rus sınırını aştılar ve Rusya'ya girdiler. Saldırı o kadar sürpriz olmuştu ki Stalin bile ilk duyduğunda bu saldırının bir takım subayların, işgüzar subayların işi olduğunu düşünmüştü. Harekatın ilk gününde daha çoğu yerdeyken 1000'in üzerinde uçak kaybedince olayın ciddiyetini anlamış olmalı. Doğu Cephesi adıyla bilinen bu mücadelelerde de hava şartları korkunç durumdaydı. Baharda Rasputitsa olarak bilinen bir dönem bulunuyor. Karların eridiği, yağan yağmurlarla asfalt olmayan yolların iyice balçık haline geldiği, mekanize hiçbir birliğin ilerleyemediği bir dönem var. Ordular bu şartlarda neredeyse hiç hareket edemez hale geliyor. Bugün bile etkili olan bir durum aynı zamanda. Rus-Ukrayna Savaşı'nda da Rus orduları bu Rasputitsa döneminin geçmesini beklemek zorunda kaldılar. Kış şartları daha da korkunç. -20, -30 derecelere kadar düşen hava sıcaklıklarından bahsediyoruz. Ya bu şartlarda yaşadığınızı bir düşünün. Bakın, yani savaştığınızı demiyorum, yaşadığınızı düşünün sadece. Doğuda da hava öyle diyenler var tabii, öyle diyenler olacaktır. Ama askerlerin sobalı veya doğalgazlı evleri de bulunmuyor. Bunu da hesaba katmak gerekiyor. Buradaki askerler bir yandan da hastalıklarla boğuşuyorlar. İshal şikayetiyle doktora giden birçok asker çözüm olarak pantolonunu yırtması önerisini alıyor. Çünkü bu soğuklarda herhangi bir bekleme, durma pek hayati açıdan sağlıklı bir şey değil yani. Yaklaşık 4 milyon insan dünyanın akışına yön verecek olan büyük harekat için Rus topraklarına ayak bastı. Almanların temel planı 3 koldan ilerleme, yani kuzeyde Leningrad'a, bugünkü St. Petersburg olarak bilinen yere, merkezde Moskova, güneyde de Kiev üzerinden Bakü petrollerine ulaşma hedefleri vardı. Leningrad hedefi Hitler'in beklediği gibi hızlıca alınamadı. Hatta hiç alınamadı. 2,5 yıl boyunca Almanlar ve Sovyetler arasında dehşete düşüren çarpışmalar yaşandı. İki taraftan da binlerce asker hayatını kaybetti. Fakat sonucu Almanlar için çok daha ağır olacaktı. İnsan kaynağı açısından, yani kayıpların yerini doldurma yönünden Ruslar çok daha avantajlıydı. Stalin cepheye yeni birlikleri sürmekte de zaten hiç tereddüt eden bir komutan değil. Zira savaşta hümanizm çok geçerli bir duygu da değildi. İngilizler savaş sırasında Papa'nın Katolik halklar hakkındaki çağrısını Stalin'e hatırlatınca Stalin'in cevabı onun bu bakışını özetler nitelikte. İngiliz elçisini Papa'nın kaç tümeni var diye sormuştu. Merkezde ise Almanlar nispeten daha rahat ilerledi. Minsk ve çevresinde Ruslar iyi bir direniş sergilese de Almanlar buraları aşmayı başardı. Ama 3 ay boyunca Almanları oyalamayı başardılar. Moskova'nın kuşatılmasını da geciktirmiş oldular böylece. Alman General Kurt von Tippelkirch bu mücadele için Ruslar bir savaşı kaybetti ama bir askeri sefer kazandı diyecekti. Almanlar bu harekat içerisinde yaptığı kıskaç hamleleriyle yüz binlerce Sovyet askerini esir aldı. Bu esirlerin akıbeti de tahmin edeceğiniz üzere korkunçtu. Hatta meşhur Himmler'in bir ziyareti vardır Sovyet kamplarına. Buradaki esirleri de Untermensch olarak, yani insan altı varlıklar olarak betimlemişti. Almanlar Moskova'ya adım adım yaklaşıyordu. Smolensk'te de başarılı oldular. Fakat Almanların her zaferinden sonra Sovyet ordusu daha kalabalık bir şekilde geliyordu. Alman askerlerin tabiriyle korkunç İvanlar ölümüne çarpışıyordu. Ağır kış şartlarında Alman orduları Moskova yönlerine kadar geldi. Bazı askerler arkadaşlarına Kremlin'in silüetini, kulelerini gördüğünü bile betimliyordu, anlatıyordu. Fakat bu kadar yaklaştıkları Moskova'yı alamadılar. İklim koşulları, ikmal hatlarının uzunluğu, ki bu dönemde Almanlar ana yurtlarına çok çok uzaklardaydı. Bir de başarılı Rus savunmasının etkisiyle Moskova'ya girmeden odağını güneye kaydırdı Alman ordusu. Ve hikayemizin başladığı yere geldik. Zaritsin. Çarlık döneminde bu isimle anılan şehir Rus iç savaşından sonra Stalingrad ismini almıştı. Stalin'in isim hikayesi de biraz ilginç aslında. Stalin Rusça demir adam manasına geliyor. Yani adam kendine Iron Man ismini veriyor. Böyle bir havalı isme geçiş yapıyor. Yosif Vissarionovich Djugashvili. Biraz da hak vermek lazım. Bu isimde simge haline gelmesi biraz zor olurdu diyelim. Aynı zamanda şehrin bir diğer özelliği de, şehri araştırırken bu bilgiye vardım. İzmir'in kardeş şehriymiş Volgograd, bugünkü Volgograd. Bu bilgiyle de artık ne yapılır bilmiyorum. Moskova'daki başarısızlıktan sonra Hitler yeni hedefi Kafkaslar olarak belirlemişti. Rusya'da yüzlerce kilometre ilerleyen Alman ordusu çoğu kez petrol ikmali yüzünden, petrol ve yaşa ikmali yüzünden yavaşlamak durumunda kalmıştı. Bu sorun büyüdükçe de savaşın gidişatına da etki etmeye başlıyordu. Yeni hedefle birlikte hem Rusya güneyden sarılacak, hem ikmal sorunları çözülecek, hem de Stalin'in adını taşıyan bir şehir alınacak. Yani ikonik olarak da çok önemli görülüyordu. 1942 yazında Almanlar adım adım çarpışmalar sonucunda Stalingrad önlerine kadar geldi. Romanlar, Macarlar, İtalyanlar gibi farklı unsurlardan takviye edilmiş Wehrmacht kendine çok güveniyordu. Şehirde yaşayan halkın tahliye edilmesine ise Stalin karşı çıktı. Yaklaşık 500 bin insan iki ordu arasında kaldı. Ordulardan önce Alman Hava Kuvvetleri Luftwaffe girdi. Şehir resmen harabeye döndürüldü. Daha savaş başlamadan 40 bin vatandaş hayatını kaybetti. Stalingrad'da savaşın ilk dönemi Almanların lehine gelişiyor. Wehrmacht adım adım şehri alarak ilerliyordu. Fakat bu ilerleme de bedeli ağır bir ilerleme. Harabelerin arasında bir gerilla savaşı yaşanıyordu. Sokak sokak, bina bina, ev ev çatışmalar yapılıyor ve bu da ciddi kayıplara sebep oluyordu. Hatta bu savaş için fareler savaşı betimlemesi yapılır. O kadar yoğun bir savaş yapılmıştı ki böyle bir betimleme yapıldı. Ruslar düşmanı kucaklama taktiğini uyguluyordu. Stalingrad'ı taarruzlardan korumakla görevli komutan Vasili Chukov'un devreye soktuğu taktik tuttu. Almanlara çok yakın savaşarak topçu birliklerini ve hava kuvvetlerini etkisiz kılıyorlardı. Kendi askerlerini vurmamak için herhangi bir bombalama yapılamıyordu bu dönemde Almanlar tarafından. Alman askerleri böyle bir savaşa hiç uygun değiller. En başta bahsettiğimiz Blitzkrieg'ler, hızlı hareket et, düşmanı ezgeç taktikleri Rusya'nın devasa topraklarında tabiri caizse yemedi. Ruslar meskun mahalle çatışmaları için, yani mahalle arası çatışmaları için eğitim alırken fiyakalı Alman ordusu bu savaş tarzı yüzünden bunalıma girdi. Bu yakın mücadele Alman ordusunu psikolojik olarak da adeta bitirmişti. Zaten zorlanmaya başlayan Alman ordusunun karşısına bir kez daha Rusların en büyük generali çıktı. General Kış. Kış mevsimi bir kez daha Rusların imdadına yetişti ve Alman ilerleyişini durdurdu. Bütün bunlar da yetmiyormuş gibi Ruslar Almanlara büyük bir sürpriz hazırlıyordu. Şehrin sırtını dayadığı Volga Nehri'nin karşı yakasında büyük bir taarruz ordusu toplanıyordu. Uranüs Operasyonu adı verilen operasyonda şehrin çoğunluğunu ele geçiren Alman ordusu zayıf olan kanatlarından kuşatıldı ve çemberin içerisine alındı. Henüz kıskaçlar kapanmamışken Alman 6. Ordu Komutanı Friedrich Paulus bu çemberden hala çıkabileceğini, ordusunu kurtarabileceğini Hitler'e iletti ama standart Hitler bu durumu reddetti. Siz merak etmeyin, dışarıdan destek geliyor. Rusları dağıtıp şehri de alacağız kafasındaydı Hitler. Çember kapandıktan sonra şehirdeki Almanların korkunç günleri de başladı. Öncesinde de korkunçtu ama yani gelinen bu nokta çok ayrı bir seviye. Tamamen harap olmuş bir şehirde hem fiziken hem de zihnen yorucu bir savaş yaşıyordunuz. Aylardır avcı olan Almanlar bu kez av durumuna düşüyordu. Dışarıdan takviye gelmiyor, arada bir Luftwaffe aracılığıyla erzaklar ulaştırılabiliyordu. Ruslar bu dönemde psikolojik üstünlüğü net bir şekilde ele geçirmişti. Bu dinlediğiniz ses Stalingrad sokaklarında hoparlörden yankılanan bir sesti. her 7 saniyede bir Alman askeri ölüyor. Stalingrad toplu mezar. Ruslar Alman ordusunun ruhen de çökmesini sağlıyordu. İşte size okuyacağım mektuplar bugünlerde yazıldı. Almanların tamamen çember içine girmeden havalanan son uçağına verilen mektuplar bunlar. Uçak indikten sonra Alman ordusu askerlerin ruh halini anlamak ve propaganda için kullanma arzusuyla isimleri ve adresleri kesti, bu mektupları aldı. Ancak o kadar korkunç şeyler yazıyordu ki ülkemizde de meşhur olan Goebbels bile Alman halkı için bu dayanılacak bir şey değil diyerek yayınlatmadı. İşte o yayınlanmayan mektuplar. Neler yazdığımı bir bürokrat görecek olsa gözleri fal taşı gibi açılırdı. Etrafta her şey çöküyor. Bir ordunun tümü ölüyor. Bizse 4 kişi hava durumunu, yıldızları da takip ediyoruz. Ben savaştan pek bir şey anlamıyorum. Hiçbir insanı öldürmedim. Tabancamla gerçek bir hedefe dahi ateş etmedim. Ama karşı taraf bu kadar anlayışlı olmayacaktır. 20-30 yıl daha yıldızları saymaktan memnun olurdum. Ama sanırım buna olanak kalmayacak. Bir kez daha aldım resmini elime ve uzun uzun seyrettim. Hafızamda son barış yılının güzel yaz akşamında çiçekli vadide yaşadıklarımız yatıyor. Ama artık yaz değil kış ve gelecek de yok. En azından benim için. Haliyle senin için de. Bu mektubumu alırsan ona derinden kulak ver. Belki sesimi duyarsın. Artık piyano çalamayacağım için üzgünüm. Sana yüz yüzeyken anlatmayı istiyordum ama artık kaçamayacağımız bir durumdayız. Seninle bir daha konuşamayabiliriz. Sol el serçe parmağım eksik. Daha kötüsü sağ elimin ortadaki üç parmağı dondu. Su tasını sadece baş ve küçük parmaklarımla tutabiliyorum. Oldukça zavallı durumdayım. En ufak bir işi yapmak için bir parmağın ne kadar gerekli olduğunu anladım. Küçük parmağımla yapabildiğim en iyi şey ise ateş etmek. Ömür boyu ateş edemem ya. Neyse, bunları kendime avutmak için yazıyorum. Şimdi bütün gerçeği öğrendin. Daha mutlu musun? İyi niyetli öğütlerin size kalsın. Benim burada ne durumda olduğumu biliyor musunuz? Bana akıl vermeyin. Halkımızın kurtuluşu dediğiniz şey anlamsız. 1932 bu konuda eyleme geçilebilecek bir zamandı. Ama bu fırsat kaçtı. 10 yıl önce oy pusulasıyla olurdu. Bugün ise bunun bedeli ölümdür. Yurtta bazı sandalye ve koltuklarını korudukları için ellerini ovuşturacaklar ve bazı gazetelerde kalın siyah çerçeveler içinde bizi övecekler. Onları bulacaklar. Bu aptalca yaygaraya inanma. Bugün sana söyleyecek çok şeyim vardı ama sonraya bırakıyorum. Her şey yolunda giderse izne gelip 6 hafta sonra, gitmezse 100 yıl sonra. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni. Bu yüzden gerçeği bilmelisin. Gerçek bu mektubun içinde. Savaş çok ağır. Yolun sonu belli. Yaşamını zehir etme ve yokluğumun acısını çok çekme. Beni de çok çabuk unutma. Seni korkutmak istemiyorum. Bu yüzden yazdıklarım yuvarlak sözcükler olmalı. Arada bir ateş açılıyor. Sensiz olmasaydım bu duruma 100 yıl dayanabilirdim. Her gün buradan kurtulacağımızı umuyoruz. Dedikoduların aksine. 7 haftadır ordumuz kuşatıldı. Bir 7 hafta daha dayanamayız. İzin sıram gelmişti ama alamadım. Diğer arkadaşlara bakıp avunuyorum. Karargah bölümündeki onbaşı duymuş. Üçte birimizi izne gönderebilirlermiş. Burada neler olduğunu kimse bilmiyor. 8 aydır yanında değilim. Birkaç gün gecikmenin de anlamı yok. İşte sen de böylece benim geri dönmeyeceğimi anlıyorsun. Bunu anne babama usulünce ilet. Çok sarsıldım ve her şeyden şüphe ediyorum. Önce de inançlı ve kuvvetliydim. Şimdi ise zayıf ve inançsız. Beni kimse askerlerin dudaklarında yaşasın Almanya ya da Heil Hitler sözleriyle öldüğüne inandıramaz. Ölünüyor, bu kesin ama son söz ya anne ya da en sevilen kişinin adı veya yardım çağrısı oluyor. Yüzlerce ölen kişi gördüm. Hepsi ya yardım istedi ya da yardım edemeyecek birinin adını çağırdı. Ruslar her yandan sızıyor. Büyük bir yönetim hatasına kurban gittiğimizi biliyoruz. Stalingrad'da yok edilişimizin halkımıza zararını da biliyoruz. Anne babama söyle kederlenmesinler. Bir erkek olarak Tanrı'nın huzuruna çıkacağım. Ölümden hiç korkum yok. Vasiyetimi çocuklarıma ulaştır. Onları birer efendi olarak yetiştir. Dağınıklık olmasın. İlk acıyı yenmeleri için anne babama yardımcı ol. Bana da amcamınki gibi park mezarlarında güzel bir haç yaptır. Bütün sevdiklerime sesleniyorum. Her şey için tekrar teşekkürler. Başlar dik, ileriye doğru devam. Hepinizi kucaklarım. Hayır baba, Tanrı yok. Bir Tanrı varsa bile buralarda değil, sizin oralardadır. Ama Stalingrad'da kesinlikle değil. Bugün paraşütle atılan erzaktan jambon ele geçirdik.
Başka türlü olmuyor. Bir bodrumda oturuyor, mobilya yakıyoruz.
Şimdi ben gebelmek veya Sibirya'ya gitmek zorundayım. Akşam bombardımanı başlamak üzere. Daha derine inmem gerekiyor. 14 gün yazdıklarım üzerine düşün. Sonumuzu bilmek için falcı olmaya gerek yok. Sonun gerçekten nasıl olduğunu da hiç öğrenemeyeceksin. Sana 26 bu defa bu lanet şehirden yazdım. Sen beni 17 kez cevapladın. Bir daha yazıyorum ve bu son olacak. Sana veda ediyorum. Çünkü yazgım bu sabah belli oldu. Askeri meselelere girmeyeceğim. Araya bu kadar zaman girmesi iyi oldu. Eve dönememişimin acısını azaltacaktır. Beni çok özleyeceksin, biliyorum. Birkaç ay bekle ama fazla değil. Gertrud ve Klaus'un bir babaya ihtiyaçları var. Ben de yaptığın gibi seçtiğin adamı dikkatle gözden geçir. Gözlerine ve el sıkışına dikkat et. Sen yanılmazsın. Çocukları dürüst insanlar olarak yetiştir. Sana bu satırları üzülerek yazıyorum. Zaten aksine inanmazdın. Sizi seviyorum. Durumu öğrendikten sonra artık seni serbest bırakıyorum. Lütfen kocanı aldatmaya götüren koşulları açıklamaktan vazgeç. Avukata boşanmak istediğimi de söyledim. 8 ay sonra eve dönersem her şeyi seni anımsatmasını istemiyorum. Şubat'taki iznimden de vazgeçeceğim. Ruslar zorba ve milyonlarca adam. Soğuk onları etkilemiyor ama biz müthiş donuyoruz. Akşamları sadece birkaç saat için bodruma sığınıyorum. Bu saatlerin değerini tahmin bile edemezsin. Merak etmeyin, Almanya'nın çok askeri var ve hepsi vatan için çarpışıyor. Bize şans dileyin. Öbür tarafımda Breslavlı bir asker yatıyor. Kolu ve burnu yok. Bana artık mendile gerek kalmadığını söyledi. Ağlamak zorunda kalırsa mendilsiz ne yapacağını sordum. Sen, ben, buradaki herkes ağlamaya fırsat bulamayacağız. Bizim için yakında başkaları ağlayacak dedi. Herhalde benden bir teşekkür beklemezsin baba. Bana yardım etmeni rica ettiğimde dürüst bir adamdın ve öyle kalmak istedin. Ama dürüstlüğüne oğlunu kurban edeceğini düşünemezdim. Beni buradan kurtarmak için bir emir çıkarman yeterliydi. Zafer yok bay general. Yalnızca düşen bayraklar, şehit olanlar var. Sonunda ne bayrak ne insan kalacak. Stalingrad bir zorunluluk değil, politik bir serüvendir. Bu deneyimi oğlunuz paylaşmıyor bay general. Siz onun yaşam yolunu engellediniz. İşte bu mektuplar. Ailelere ulaştı mı bilmiyorum ama size ulaştı. Bizlere bir daha hiçbir insanın bu ve buna benzer şeyleri yaşamamasını sağlamak düşüyor. Abinizden, babanızdan, eşinizden veya oğlunuzdan bu tarzda mektuplar aldığınızı hayal edin. Bunu hayal eden herkesin savaşın nedenli saçma bir şey olduğunu anlayacağını umuyorum. 6 aylık Stalingrad Muharebesi'nin sonunda Hitler, General Paulus'a Mareşal rütbesi verdi. Bunun anlamı açıktı. Hiçbir Alman Mareşali daha önce teslim olmamıştı. Ya cesurca savaşarak öl ya da intihar et deniyordu. İlk kez bu çapta bir emre itaatsizlik oldu ve Paulus teslim oldu. YouTube'da teslimiyetin videoları var. İzleyip Paulus'un ne durumda olduğunu, Almanların ne durumda olduğunu görebilirsiniz. Hitler'in çevresindekiler Führer'in teslim haberini aldığında şok olduğunu anlatıyorlar. Teslim olmayan 10 bin kadar Alman askeri lağımlarda, kanalizasyonlarda Ruslara karşı savaşmaya devam etti bir süre. Stalingrad'da 100 bin Alman askeri esir alındı. Sadece 5 bin kadarı 10 sene sonra evine dönebildi. Evine dönenler de artık aynı kişi miydi bilemeyiz. Savaşlarda yitip giden nice ömrün ruhu şad olsun. Tarih 101'den bu haftalık bu kadar. Yorumlarınızı benden esirgemeyin efendim. Olumlu olumsuz bütün görüşlerinizi aktarırsanız ben de yaptığım işi daha iyi hale getirebilirim. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.